Baş kaldıran insan, Albert Camus.
Ayrım 2.
Bunca özenle kaşınan yara sonunda haz vermeye başlar. Uyumsuz tutumun büyük serüvencileri olmadı değil. Ama büyüklükleri uyumsuzun yalnız zorunluluklarını alıkoyup hoşluklarını, rahatlıklarını yatsımış olmalarıyla ölçülür sonunda. En fazlasını elde etmek için yıkarlar, en azı için değil. Benim düşmanlarım yıkmak isteyenlerdir. Kendi kendilerini yaratmak isteyenler değil, der Nietzsche. Kendisi de devirir ama yaratmayı denemek için. Domuz suratlı haz düşkünlerini batırırken dürüstlüğe göklere çıkarır. O zaman uyumsuz uslamlama rahatlıktan kaçarken vazgeçişi bulur. Dağınıklığı yatsır. Saymaca bir yoksunluğa, önceden benimsenmiş bir sessizliğe, baş kaldırmanın garip keşişliğine varır. Sokağın çamurunda cıvızlayan, güzel cinayetin türküsünü söyleyen Rimbaud Harar'a koşar. Sonra da burada ailesiz yaşamaktan dert yanar yalnızca. Yaşamı herkesçe oynanacak bir orta oyunu olarak görüyordu. Ama ölüm saatinde kız kardeşine, ''Ben toprağın altına gideceğim, sense güneşte yürüyeceksin.'' diye bağırır. Öyleyse uyumsuz, bir yaşam kuralı olarak ele alındığı zaman çelişkindir. Öldürmenin yasallığına karar vermemize yarayacak değerleri sağlamasında şaşılacak ne var? Öte yandan tutumumuzu ayrıcalıklı bir coşkunluğa dayandırmak da olanaksız. Uyumsuzluk duygusu başka duygular arasında bir duygudur. İki savaş arasında nice düşüncelere, nice eylemlere rengini vermiş olması gücünü ve uygunluğunu gösterir yalnız. Ama bir duygunun güçlüğü onun evrensel olmasını gerektirmez. Öz devinimi kendi kendini aşmak olan umutsuz bir coşkunluktan yola çıkarak genel eylem kuralları koymak ya da bu kuralları konulmuş saymak bütün bir çağın yanlışlığı olmuştur. Büyük mutluluklar gibi büyük acılar da bir uslamlamayı başlatabilir. Birer aracıdır bunlar. Ama insan uslamlamaları boyunca hep yeniden bulamaz bunları, hep sürdüremez. Uyumsuz duyarlılığı göz önüne almak, bir derdi kendinde ve başkalarında bulunduğu biçimiyle ortaya koymak uygun bir şey olsa bile, bu duyarlılıkta da, varsaydığı yok sayıcılıkta da bir çıkış noktasından, yaşanmış bir eleştiriden, yöntemli kuşkunun yaşam düzeyindeki karşılığından başka bir şey görmek olanaksızdır. Bundan sonra aynanın değişmez oyunlarını bozmak ve uyumsuzluğun kendi kendini aşmasını sağlayan karşı konulmaz devinimini başlatmak gerekir. Ayna kırılınca yüzyılın sorularını yanıtlama konusunda işimize yarayabilecek hiçbir şey kalmaz. Uyumsuzluk yöntemli kuşku gibi bütün eski düşünceleri süpürüp atmıştır. Çıkmazda bırakır bizi ama kuşku gibi kendine yönelerek yeni bir araştırmaya yön verebilir. O zaman aynı biçimde sürer uslamlama. Hiçbir şeye inanmadığımı, her şeyin saçma, her şeyin uyumsuz olduğunu haykırıyorum. Ama haykırışımdan kuşku duyamam. Hiç değilse karşı çıkışıma inanmam gerekir. Böylece uyumsuzluk deneyinde elindeki ilk ve tek gerçek başkaldırıdır. Her türlü bilgiden yoksunum. Öldürmeye ya da başkalarının öldürmesine boyun eğmek için sıkıştırılmış durumdayım. İçinde bulunduğum acının daha da güçlendirdiği bu gerçek var yalnız elimin altında. Ussuzluk görünümünden doğar başkaldırı. Haksız ve anlaşılmaz bir koşul karşısında doğar. Ama kör atılışı kargaşa ortasında düzeni, kaçıp gidenin, silinenin göbeğinde birliği ister. Haykırır, dayatır, karışıklık bitsin, şimdiye dek yazılıp yazılıp silinen şey en sonunda kesinlikle durup belirginleşsin ister. Değiştirmektir kaygısı ama değiştirmek eyleme geçmektir. Eyleme geçmekse yarın öldürmek olacaktır. Oysa öldürmenin uygun olup olmadığını bilmemektedir. Tam da kendisinden yasaya uygun kılması istenen eylemleri doğurur. Öyleyse başka hiçbir şeyden çıkaramayacağına göre başkaldırı kendi kendinden çıkarmalıdır nedenlerini. Davranmasını öğrenmek için kendi kendini incelemeye boyun eğmesi gerekir. Doğa ötesi ya da tarihsel 200 yıllık başkaldırı üzerinde düşünebiliriz. Öğretileri ve bu öğretiler içinde birbirini izleyen akımları ayrıntılarıyla gözler önüne sermeye yalnız bir tarihçi kalkışabilir. En azından şaşırmadan sonuca varmamızı sağlayacak bir ana yol aramak olanak dışı olmasa gerek. Önümüzdeki sayfalar yalnızca birkaç tarihsel belirtme noktası sunmak amacında. Bu varsayım ileri sürülebilecek tek varsayım değil. Öte yandan her şeyi açıklamaktan da uzak ama bir ölçüde çağımızın yönünü açıklıyor. Neredeyse tümüyle de ölçüsüzlüğünü. Çağımızın burada sözü edilen baş döndürücü tarihi Avrupa'nın gururunun tarihidir. Ne olursa olsun başkalarının nedenlerini, tutumları, stavları, fetihleri üzerinde bir araştırma sonunda kavrayabiliriz ancak. Uyumsuzun bize veremediği eylem kuralı en azından öldürme hakkı ya da görevi konusunda bir belirti, bir yaratma umudu belki de onun yaptıklarında yer almakta. İnsan ne ise o olmaya yanaşmayan tek yaratıktır. Bu yatsıma onu başkalarını ve kendi kendini yok etmeye mi götürür yalnız, her başkaldırı evrensel öldürmenin doğrulanmasıyla mı sona ermelidir, yoksa tam tersine olanaksız bir suçsuzluğu benimsemeye kalkmadan usta uygun bir suçluluk ilkesi bulabilir mi? Sorun budur. Bir başkaldıran insan. Kimdir başkaldıran insan? Hayır diyen biri. Ama yatsırsa da vazgeçmez. Evet diyen bir insandır da hem de daha ilk deviniminde. Tüm yaşamı boyunca buyruk almış bir köle birdenbire yeni bir buyruğu kabul edilemez bulur. Bu hayırın içeriği nedir? Örneğin fazla uzadı bu iş. Buraya kadar evet, buradan ilerisine hayır. Çok ileri gidiyorsunuz ya da geçemeyeceğiniz bir sınır vardır anlamlarına gelir. Kısacası bir sınırın varlığını kesinler bu hayır. Baş kaldırmışın ötekinin fazlaya kaçtığı, hakkını bir başka hakkın kendisine karşı çıktığı, kendisini sınırladığı bir çizginin ötesine taşırdığı duygusunda da aynı sınır düşüncesini buluruz. Böylece baş kaldırı edimi hem katlanılmaz bulunan bir haksızlığın kesinlikle yatsınmasına hem de bulanık bir hak inancına, daha doğrusu baş kaldırmışın yapmaya hakkı olduğu izlenimine dayanır. Herhangi bir biçimde, herhangi bir yerde bizim de haklı olduğumuz duygusu uyanmadıkça başkaldırı olmaz. İşte bunun için başkaldıran köle aynı zamanda hem evet hem de hayır der. Sınırla birlikte bu sınırın berisinde var sandığı ve korumak istediği şeyleri de kesinler. Kendisinde de çabasına değen, sakınılması gereken bir şey bulunduğunu kanıtlar inatla. Bir bakıma kendisini ezen düzene karşı kabul edebileceğinden fazla ezilmeme hakkını çıkarır. Her başkaldırı da haksıza karşı bir tiksintiyle birlikte insanın kendi benliğinin herhangi bir yanına tam ve birdenbire bir katılışı vardır. Böylece kendiliğinden bir değer yargısı sokar araya. Nedenli nedensiz olursa olsun tehlikeler içinde sürdürür onu. Bu noktaya kadar umutsuzluk içindeydi. Koşulunu haksız da bulsa kabulleniyor. Hiç değilse susuyordu. Susmak hiçbir şeyi yargılayamıyor. Hiçbir şey istemiyor sanılmasına yol açmak, kimi durumlarda da gerçekten hiçbir şey istememektir. Umutsuzluksa tıpkı saçmalık gibi genel olarak her şeyi yargılar ve ister özel olarak hiçbir şeyi. Sessizlik iyi belirtir bunu. Ama konuştuğu dakikadan sonra hayır derken bile ister ve yargılar. Baş kaldıran insan sözcüğün kökensel anlamıyla yüz geri döner. Efendinin kamçısı altında yürüyordu. İşte karşı koymaktadır. Ye tutulmayanın karşısına, ye tutulanı çıkarmaktadır. Her değer baş kaldırıyı getirmez. Ama her baş kaldırı yönelimi bir değeri çağırır sessizce. Gerçekten bir değer mi söz konusudur? Nedenli bulanık bir biçimde olursa olsun bir bilinçlenme doğar başkaldırı eyleminden. İnsan da insanın kısa bir zaman için bile olsa özdeşleşebileceği bir şey bulunduğu konusunda bir sezgi, birdenbire göz kamaştırıcı oluveren bir sezgi. Bu özdeşleşme şimdiye kadar gerçekten duyulmamıştı. Köle ayaklanıştan önceki tüm aşırı isteklere katlanıyordu. Hatta çoğu zaman şimdi hayır demesine yol açan buyruktan çok da başkaldırtıcı buyruklar almış da tepki göstermemişti. Bunları içine atarak sabrediyordu belki de ama sustuğuna göre hakkının bilincinde olmaktan çok o anki çıkarını düşünüyordu daha. Sabrını yitirilmesiyle sabırsızlıkla birlikte eskiden benimsenenleri de kapsayan bir devini başlar. Hemen her zaman geçmişe dönüktür bu atılış. Köle üstünün alçaltıcı buyruğunu yatsıdığı anda kendi kölelik durumunu da yatsır. Başkaldırı basit yatsımada olduğundan çok daha ötelere uzanır. Karşısındakine tanıdığı sınırı da aşar. Kendisine bir eşit gibi davranılmasını ister şimdi. İlkin, insanın indirgenmez direnci olan şey, şimdi bütün insan olur. Onunla özdeşleşir, bütün insan onunla özetlenir. Karşısındakine saydırtmak isteği bu yanını geri kalanın üstüne çıkarır. Bunun her şeye, hatta yaşama bile ye tutulabileceğini bildirir. Kendisi için en büyük değer olur bu. Köle daha önce bir uzlaşma içine yerleşmişken birdenbire değil mi ki böyle ya hep ya hiç içine atılır. Bilinç başkaldırıyla doğar. Ama aynı zamanda daha oldukça karanlık bir hep ile insanın bu hepe kurban olabileceğini bildiren bir hiçin bilinci olduğu da görülüyor. Baş kaldıran kişi her şey olmak, birdenbire bilincine vardığı ve kendi varlığında kabul edilmesini, saygı gösterilmesini istediği bu değerle tümden özdeşleşmek ister ya, ya da hiç olmayı. Yani benliğine egemen olan gücünün kendisini kesinlikle yere sermesini. Örneğin özgürlüğüm diye adlandıracağı bu vazgeçilmez kutsamadan yoksun kalacaksa ölümden başka bir şey olmayan son düşüşe boyun eğer. Diz çökmüş durumda yaşamaktansa ayakta ölmeyi yev tutar. Değer saygının yazarlara göre genellikle herkesçe istenenin aracılığıyla çoğu zaman olgudan hakka istenenden istenebilire geçişi belirtir. Gördüğümüz gibi başkaldırıda hakka geçiş açıktır. Böyle olması gerekirdi den böyle olsun istiyorum'a geçiş de öyle. Ama belki bireyden ortak bir değere geçme kavramı daha da açık. Ya hep ya hiçin belirmesi genel kanının tersine insanın en bireysel yanında doğmakla birlikte başkaldırının birey kavramını bile tartışma konusu ettiğini gösterir. Gerçekten de birey kendi başkaldırı devinimi içinde ölmeyi kabul ediyorsa, öldüğü de oluyorsa, bununla kendi yargısını aştığını düşündüğü bir değer uğrunda kendini kurban ettiğini gösteriyor demektir. Ölme olasılığını savunduğu bu hakkın yoksanmasına yiye tutuyorsa, bu hakkı üstün tutuyor demektir. Öyleyse şimdilik bulanık olan ama hiç değilse bütün insanlarla birlikte kendine de özgü olduğunu sezdiği bir değer adına davranmaktadır. Görülüyor ki her başkaldırı ediminde var olan kesinleme, onu yalnızlığından sıyırdığı, ona bir eylem nedeni sağladığı ölçüde bireyi aşan bir şeyi kapsamakta. Ama hemen belirtmek gerekir ki her türlü eylemden önce var olan bu değer, bir değerin ancak eylem sonunda kazanıldığını savunan %100 tarihsel felsefelerle çatışmaktadır. Başkaldırının incelenmesi, Elenlerin düşündüğü gibi ama çağdaş düşüncenin önermelerinin tersine bir insan yaratışı bulunabileceği kuşkusuna götürür en azından. Benliğimizde korunması gereken, sürekli olan hiçbir şey yoksa ne diye başkaldırmalı? Köle şu ya da bu buyrukla benliğinde yalnız kendisinin olmayan, içinde bütün insanların hatta kendisini alçaltıp ezenin bile ortaklık hakkı bulunan bir ortak alan olan şeyin yoksandığı yargısına vardığı zaman aynı zamanda tüm varlıklar için ayaklanır. İki gözlem desteklik edecektir bu uslamlamaya. Başkaldırı eyleminin özünde tümden bencil bir eylem olmadığını belirtmek gerekir ilkin. Hiç kuşkusuz bencil kararlar da olabilir ama tıpkı baskıya başkaldırıldığı gibi yalana da başkaldırılır. Üstelik başkaldıran insan bu kararlardan sonra ve en derin atılışı içinde her şeyi tehlikeye attığına göre hiçbir şeyi esirgemez. Kendisine saygı ister kuşkusuz ama doğal bir toplulukla özdeşleştiği ölçüde. Sonra başkaldırının ille ve yalnızca ezilmişte doğmadığını, başka birinin ezilişini görmekten de doğabileceğini belirtelim. Bu durumda başka biriyle bir özdeşleşme var demektir. Bunun ruh bilimsel bir özdeşleşme, yani imgelememizde alçaltmanın bize yöneldiğini duyuran kaçamak olmadığını da söylemeliyiz. Tam tersine bizim başkaldırmadan katlandığımız alçaltmaların başkalarına yapıldığını görmeye dayanamadığımız olur. Kürek cezalarını çektikleri sırada Rus yıldırıcılarının arkadaşlarının kamçılanması karşısında giriştikleri protesto intiharları bu büyük duyguyu gösterir. Çıkar birliği duygusu da söz konusu değildir. Düşman bildiğimiz insanlara yapılan haksızlığı da başkaldırtıcı bulabiliriz. Yazgıların özdeştirilmesi ve karar verme vardır yalnız. Öyleyse birey tek başına savunmak istediği değerin kendisi değildir. bu değeri oluşturmak için en azından bütün insanlar gerekir. Başkaldırıda insan başkasında kendi kendini aşar. Bu açıdan insanların bağlılığı doğa ötesi bir bağlılıktır. Ama şimdilik zincirler altında doğan bağlılık söz konusu yalnızca. Her başkaldırının varsaydığı değerin olumlu yanı, Schiller'in tanımladığı hınç kavramı gibi tümüyle olumsuz bir kavramla karşılaştırılırsa daha kesin bir biçimde belirlenebilir. Gerçekten de başkaldırı edimi sözcüğün en güçlü anlamında bir hak isteme eyleminden daha fazla bir şeydir. Schiller, hıncı çok güzel bir biçimde sürüp giden bir güçsüzlüğün bir kendi kendini zehirlemesi, onun kapalı kapta kötü bir salgısı olarak tanımlamıştır. Başkaldırı tam tersine varlığın kabuğunu kırar, taşmasına yardım eder. Durgun sulara yol açar, onlar da azgınlaşır. Schiller arzuya, ergiye adanmış varlıklar olan kadınlarda hıncın ne büyük bir yer tuttuğunu belirterek edilgen yanını gösterir onun. Başkaldırının kaynağında ise tam tersine taşkın bir etkenlik ve güç ilkesi vardır. Schiller hıncın çekememezlikle renklendiğini söylemekte de haklıdır. Ama elinde olmayanı çekemez insan. Başkaldıran insana olduğu şeyi savunur. Elinde bulunmayan ya da yoksun bırakıldığı her şeyi istemez. Kendisinde bulunan ve hemen her durumda göz dikebileceği şeylerin en önemlisi diyebildiği bir şeyi tanıtma ereğini güder. Başkaldırı, içinde geliştiği ruhun güçlü ya da zayıf oluşuna göre hırslılık ya da hınçlılık olur. Ama her iki durumda da olduğundan başka bir şey olmak ister insan. Hınç her zaman kendi kendine karşı hınçtır. Başkaldıransa tersini daha ilk atılımında olduğu şeye el sürülmesini yatsır.
Ayrım sonu.